Ayrım 6, sayfa 47. Aşk ne zaman biter? Tutkulu aşk kitapta şu ana kadar sürekli hastalıklı ve karanlık diye tarif ettiğim aşk biçimidir. İçinde duyguların doz aşımının yaşandığı aşk türüdür. Yani maksimum zevk, maksimum eğlence, maksimum üzüntü, maksimum hüzün, maksimum öfke, maksimum cinsellik, maksimum ceza, maksimum ne varsa bu aşktır. Şefkatli aşkın bütününde içinde dışında şefkat vardır. Yani karşı tarafı üzmemek için hareket etmek temel yaklaşımdır. Bazen kendinden fedakarlık etmektir. Şefkatli aşk bir yönüyle karşıdakini kendinden önceleyebilme becerisidir. Edebi eserlerde anlatılanların hepsi tutkulu aşktır, hastalıklıdır, dengesizdir, kontrolsüzdür, mantıksızdır, seçeneksizdir ve sonunda hep acı vardır. Ve ömrü en fazla 3 yıldır. Şefkatli aşkta onu korumak ve kollamak gibi yaklaşımlar ilişkinin temelidir. Onun zarar göreceği hiçbir duruma girmemektir. Şefkatli aşkta sadakat, sevgi, cinsellik, heyecan var ama dozunda. Onsuz yaşayabilme gücü etrafı kırıp dökmeden yaşanan güçlü bir duygudur. Yaklaşık 60 yıl sürebilir. Doktor Robert Levinson, araştırmalarıma göre tutkulu ilişkiyi sevenlerin ilk 5 yılda boşanma ihtimali çok yüksektir, diyor. Aşkı aşırı yaşayanlar ilişkinin ömrünü çok hızlı bitiriyor. Elinizdeki 100 lirayı nasıl kullanırsanız sizi uzun süre rahat ettirir. Şefkatli aşkı kimse anlatmaz çünkü iş yapmaz. Adam 42 sene boyunca işine gidiyor, evine geliyor, karısına sadık, çocuklarıyla ilgili ve sorumluluk sahibi bir baba. Yani normal bir hikaye, ilginçlik yok, aşırılık yok, abartı yok, şiddet yok, kahroluş yok. Dolayısıyla da medyaya, filmlere, romanlara veya magazine konu olacak bir hikaye yok. Hayatımızda çok ender olsa da gördüğümüz şefkatli aşk hikayeleri vardır. 50 yıl evli kalmış, karısına hep sadık olmuş, çocuklarının başında kalmış, onlara destek olmuş, onurlu bir şekilde yaşamış, insanlık haysiyetine zarar verecek tavır ve davranışlara girmemiş, psikolojik hastalıklara sebebiyet verecek abartılı haller oluşturmamış aşk türü. Gerçek bir aşk öyküsü. Etkilendiğim şefkatli bir aşk hikayesini anlatayım. Bu hikaye 84 yaşındaki Emin Ayaz ile 79 yaşındaki Havva Ayaz'ın 64 yıl süren şefkatli aşklarının hikayesidir. Çok genç bir yaşta evlenmişler, 3 çocukları olmuş ve yaklaşık 64 yıldır devam eden bir evlilikleri var. Biraz gözlemlediğinizde ilk fark ettiğiniz şey hep birbirleri için bir şeyler düşünerek hareket etmeleridir. Sürekli hayatı kolaylaştıracak şekilde birbirlerine destek oluyorlar. Konuşmalarında, tartışmalarında hiçbir zaman birbirlerine yaptıkları fedakarlıkları hatırlatmıyorlar. Belki bazen dış sebeplerle tartışsalar da tartışmanın bozucu etkisi genelde çok kısa sürüyor. İki ayrı yerde kalmak zorunda olduklarında sürekli birbirlerini hatırlayarak hareket ediyorlar. Artık birbirlerinin duygularını konuşmadan anlar hale gelmişler. İkisinden biriyle konuşurken diğeri ona saygı duyduğunu net bir şekilde belli ediyor ve sizden de aynı saygıyı bekliyor. Yani eşiyle ilgili yanlış ve haksız şeyler söylediğinizde hemen üzülüyor ve sizi düzeltiyor. Birisi diğerinin ne düşündüğünü neredeyse sıfır hata payıyla biliyor. Birbirlerinin arkalarından asla olumsuz konuşmalar yapmıyorlar. Yanlarında biraz vakit geçirince derin bir sevgi ve şefkat duygusunu hemen hissedebiliyorsunuz. Birbirlerini kıracak davranış ve sözlerden oldukça uzak duruyorlar. Zaten güçlü sevgi duygusundan kaynaklı kişilik özellikleri birbirine doğru çok yaklaşmış. Hatta fiziksel özellikleri bile anlaşılabilir düzeyde benzerlik göstermiş. Bu Emin Havva çiftini ilk gördüğümde çok etkilendim. Şu an yeni evlenecekleri göstermek istediğim şefkatli aşk örneklerinden biridir. Aşkın sırrı iyi niyet ve çeneni kapatmak. Eğer aşık olmak istiyorsanız kendinize ilk olarak şunu sorabilirsiniz. Bu aşkınız ne kadar sürsün? İşte bu sorunun cevabı sizi hangi aşkı yaşayıp yaşamayacağınıza götürecektir. Ünlülerin bazılarında hayatlarında şefkatli aşk görülebilir. Oscar ödüllü 66 yaşındaki oyuncu Meryl Streep'i hemen hiç tanımayan yok gibidir. Meryl 1978 yılında Don Gummer ile tanıştıktan 6 ay sonra evlenmişler. Hollywood'un tek evlilik yapan az sayıdaki isminden biridir. Streep aynı zamanda sade ev yaşantısıyla biliniyor. Meryl Streep bir röportajında mutlu bir evliliğin sırrını iyi niyet, esneklik ve arada bir de çeneni kapatmak olarak özetliyor. Meryl Streep uzun süre aşık kalabilmenin sırrı abartısız yalın sevgiden geçer diye anlatıyor. Ünlü şarkıcı Sting ve Trudy Styler 1992 yılından beri evli bir çifttir. Sting ve Trudy Styler çifti evliliklerinin bir sırrı olmadığını yalnızca şanslı olduklarını söylese de aslında bazı şeyleri konuşmaktan çekindikleri biliniyor. Çünkü çok değişik mekanlarda çok farklı zamanlarda sık sık birlikte göründüklerinden vakitlerini çoğunu beraber geçirdikleri anlaşılıyor. Hatta kendilerini çok iyi arkadaş olarak nitelendiriyorlar. Tekne gezileri, üzüm bağlarına ziyaretler, yoga dersleri gibi etkinliklerle vakitlerinin çoğunu birlikte geçiriyorlar. İşte size uzun süre devam etmiş bir aşk daha. Neden hep yanlış kişilere aşık oluyoruz? Ama bir de tutkulu aşk hikayelerine bakın. Siz hiç sağlıklı bir tutkulu aşk gördünüz mü? Ya akrabasının, ya evliyken başka birinin, ya patronunun, ya yakın arkadaşının başına geliyor. Muhakkak asla olmaması gereken birisine oluyor. Bir düşünün, tutkulu aşkın genel özellikleri neler? Birincisi, normal sağlıklı kişilerin başına gelmiyor. İkincisi, uzun sürmüyor. Üçüncüsü, çok inişli çıkışlı, kavgalı, gürültülü, dövüşlü, küsmeli, barışmalı. Sürekli bir küsme, barışma, bir arada olamama var. Küsme ve barışmanın oluşturduğu önce kaybetme kaygısı, sonra kavuşma zevki, yine kaybetme kaygısı, sonra yine kavuşma zevki. Yani tehlikeli sporlarla uğraşanların hissettiği adrenalin bağımlılığı. Dikkat edin, tutkulu aşklarda hep ceza, intikam, kan, gözyaşı, yani bir sürü olay var. Bir nevi reality var. Yani acı, ölüm, yokluk, hastalık, yok oluş. Aşkın ömrü 3 yıl mı? Ayrıca tutkulu aşkın ömrünün en fazla 3 yıl olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Sinir hücreleri arasında hedeflere uygun bağlantıları etkileyen uyarı maddelerinden sinir büyüme faktörü de (parantez içinde NGF) aşkın süresini belirliyor. Ellerin terlemesine ve heyecanın yükselmesine de neden olan NGF değeri tutkulu aşkın ilk zamanlarında yükseliyor. Araştırmada insanın doğası itibariyle bu tutkuyu uzun zaman sürdüremediği ortaya çıkıyor ve arzunun şiddetiyle doğru orantılı artan NGF değeri en fazla 3 yıl sonra anlamlı bir oranda azalıyor. Yani o kadar fedakarlık yap, o kadar hayatını mahvetme eğilimine gir, o kadar risk al ve sadece 3 yıl sürsün. Ne yazık ki evet. Aşık olursam arabayı hızlı mı kullanırım? Carolina Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yüksek öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğunun aşk adına çok tehlikeli ve riskli davranışlar sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Alkollü ve hızlı araba kullanmak, kasksız yüksek hızlı motosiklete binmek, uyuşturucu denemek, hiç bilmedikleri bir yerlerde macera amaçlı dolaşmak gibi. Psikolog Ellen Berheit, aşkta aşırı mutluluk, heyecan, neşe, cinsel uyarılma, endişe, kuşku, kıskançlık duygularının yüksek düzeyli olarak bulunması gerektiğini söyler. Bununla birlikte kontrol edilemez aşırı yoğun duyguların olması, kişiyi daha önce hiç düşünemediği davranışları yapmaya ittiğini ekleyerek bu aşkı tutkulu aşk diye tanımlar. Aşık olduğunuz kişi mükemmel mi? Malcolm Brenner isimli bir araştırmacı yaptığı bir deneyde aşık olanların olayları sevgilisinin lehine yüksek oranda çarpıtarak hatırladığını ortaya koymuştur. Bunun anlamı, eğer aşıksanız sevgilinizin yaptığını düşündüğünüz şeylerin bir kısmı ne yazık ki beyninizin uydurmasıdır. Yani beyniniz sevgilinizi abartıyor. Aslında neden aşık olduğumuzun garip bir deneysel izahı da var. Psikolojide yanılsamalı etkilenme fenomeni diye bir yaklaşım var. Psikolog Linder'in yaptığı deneyde eğer birisi sizinle ilgili pozitif şeyler söylemişse sizi beğendiğini bir şekilde dışarı yansıtmışsa, sizin bu kişiden etkilenme oranınız aşırı derecede artar. Dolayısıyla birisi sizi çok seviyorsa, ona aşık olma ihtimaliniz de artar. Ailesinin istemediği aşk vakalarında gözlemlediğim bir olgudur bu. Şöyle ki, aşık olan kişi sizi ailenizden bile çok sevdiği, hayatının merkezine koyduğu, sizinle aşırı ilgilendiği zaman aileniz istemiyor diye bu aşktan uzaklaşmak durumunda kaldığınızda, bu aşkı bırakmak istemeyişinizin gerçek nedeni ailenizin sizinle onun kadar ilgilenmiyor olması, sizin ailenizin hayatının tam merkezinde olmayışınızdır. Yani dışa vurulmayan bir sevilme ve önemsenmeyi kaybetme kaygısı bu aşkı devam ettirebilir. Hatta bazı çok seven çiftlerin boşanmasında bunun tersi pek çok durumla karşılaştım. Yani eşler birbirini çok sevdiği halde bu kişilerden birisine ya da her ikisine de "o seni önemsemiyor, ben olsam asla katlanmazdım, seni sevmediğini nasıl görmüyorsun" gibi konuşmalarla evlilikleri bitirilmiş sevenler de gördüm. Aslında şimdiye kadar anlattıklarım sizi bundan sonraki konuları öğrenmeye hazırlamak içindi. Buradan itibaren okuyacağınız konular tutkulu aşkla ilgili bilmediğiniz bazı bilimsel gerçekler. Buna hayat kurtaran ilk yardım kutusu da diyebiliriz. Lütfen biraz daha dikkatli okumaya devam ediniz. Şimdi çok önemli bir konuyu anlatmak istiyorum. Bu bölümde anlatılanlar belki kitabın size en faydalı olacağını düşündüğüm bölümlerinden biri. Çünkü tutkulu aşk sendromunda bazı psikolojik hatalar yaparız. Bilim bize kişiler bu durumu ne kadar fark ederlerse o kadar çok kontrol altına alabilirler der. Öz farkındalık kuramıyla açıklayabileceğimiz bu durum belki tutkulu aşkın zararlarından korunmanın ilk adımıdır. Aslında kural çok basittir. Siz eğer sihirbazın ne yaptığını, nasıl yaptığını, onun sırrını biliyorsanız sihirbazdan etkilenmezsiniz. Başkaları şaşırsa da siz şaşırmazsınız. Bunun için tutkulu aşkın sırlarını öğrenmemiz çok önemlidir. Bu yüzden ilk yardım kutusu diyorum. Tutkulu aşk sırasında beynin hormonlarındaki dengesizlik prefrontal korteksin, yani denge, kontrol ve seçim yapma merkezinin zayıflaması, kişiye bazı şeyleri normalmiş gibi gösteren bir takım sendromlar ortaya çıkarıyor. Psikolojik açıdan tutkulu aşkın bize doğru gelmesini sağlayan bazı sendromlar var. Eğer bunlar varsa biliniz ki bir şeyler çok yanlış gidiyor. Hemen tedbir alınız. Bu konuda çok fazla bilimsel araştırma yayınlanmıştır. İnsan kendi kendini nasıl ikna eder? Aşık olduğunuz kişinin sizi kandırdığını ve yalan söylediğini görseniz ne yaparsınız? Ya da kendinize yakıştıramayacağınız davranışlar yaptığınızda ne hissedersiniz? Bu çok rastlanan bir sendromdur ve tatmin edici bir açıklaması vardır. İnsanlar aşık olduklarında böyle bir çelişki yaşayabilirler. Hepimizin bir kişiliği, inancı, değerleri, yaşama tarzı var. Bunu insanlara sorduğunuzda hemen söyleyebilirler. Burada esas sorun bundan sonra ortaya çıkıyor. Aşık olduğumuzda sanki o kişi değilmişiz gibi davranabiliriz. Böylesi durumlar için psikolojide çok kullanılan bilişsel çelişki kuramı diye bilinen bir yaklaşım var. Psikoterapi süreçlerinde çok rastlanılan bir olgudur. Danışan kişi ise, "Hocam kendimi bir türlü tanıyamıyorum. Bu aşkı yaşamaya başladıktan sonra çok farklı birisine dönüştüm. Sanki ben değilim artık" dediği çok olmuştur. Bu durum zannediyorum size de çok tanıdık geliyordur. Peki insan böyle bir durumda ne yapar? İşte tam bu noktada benim de en beğendiğim bilim insanlarından birisi olan Leon Festinger'in bilişsel çelişki kuramı devreye girer. Yani kendinizi yakıştıramadığınız bu hareketleri devam ettirmenizin tek nedeni yeniden oluşturduğunuz bilinçaltı savunma mekanizmalarıdır. Başka bir ifadeyle, aşık olduğunuz kişinin çok iyi ve dürüst birisi olduğuna tüm kalbinizle inanıyorken birden sizi sevenler bu adamın bir dolandırıcı, sahtekar ve yalancı olduğunu size kanıtlarıyla gösterirse ne olur? Yine bilişsel çelişki kuramı devreye girer ve siz yeni savunma mekanizmaları geliştirip aşkınıza devam edersiniz. Ne yazık ki aileniz bu kişinin size çok büyük zarar verdiği konusunda sizi bir türlü ikna edemez. Leon Festinger bize diyor ki, Böylesi bir durumda bilinçaltımız yeni ve güçlü savunma mekanizmaları geliştirir ve beynimiz kendi kendini ikna ederek yoluna devam eder. Bilişsel çelişki kuramına bağlı birçok alt savunma tanımlaması yapılmıştır. Bunları ayrıntılarıyla incelemeye başlamamış, ruh sağlığımızı koruma açısından çok önemlidir. Çünkü eğer aşık olmak üzereyken burada yazılanları okumuşsanız o sırada hatırlayıp kontrol etme ihtimaliniz çok artar. Bu durumu insanların ilk yardım kursu alıp zor bir zamanda bu bilgileri kullanmasına benzetebiliriz. Burada anlatılanları aşkın psikolojisi anlamındaki ilk yardım kursu gibi değerlendirebilirsiniz. Devam etmeden önce dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta da tüm anlatılan savunma mekanizmaları ve sendromların beynimizin istemsiz bölgeleri tarafından kontrol edildiğidir. Yani siz bunları yaparken çoğunlukla istemeden bilinçsiz ve habersiz olarak yaparsınız. Bunları fark etmeniz de oldukça gayret gerektirir. Ayrım sonu sayfa 54.